Ayrım 2. Saçlarıma yağan can taneleri. Güzin Arar. Sayfa 16. Gece Mavisi. Geçmişteki büyüsünden hiçbir şey kaybetmediğini kanıtlamak istercesine direniyor. Bu çaba kendisinden medet uman insanları daha da kamçılıyor. Çünkü o, taşında toprağında gizli olduğu söylenen altın hala orada bulunmayı bekliyor. Değişen çehresine karşın İstanbul için değişmeyen tek şey belki de bu vazgeçilmezlik. Taşında toprağında olmasa bile kişinin kendi içindeki cevheri bulmasında hala ilham verici. Seher de o sihirli dünyanın içinde kendi gerçeğine kavuşma arzusuyla yanıp tutuşmuş, yaşının da getirdiği bu dayanılmaz heyecanla üniversiteyi 3. yılında bırakıp İstanbul'a gelmişti. O güne kadar sürdürdüğü sakin ve düzenli yaşamın beraberinde getirdiği ruhsal çelimsizliği ise çok kısa sürede mücadele gücüne çevirmişti. Bütün dünya kentlerinde olduğu gibi İstanbul'da da başarmak, her konuda ve her şeye rağmen başarmak vazgeçilmez bir hastalıktı ve ne bu savaşı reddetmek ne de kaybetmek kabul edilebilirdi. Bu başarma çılgınlığına o da kısa sürede yakalandı. Çok geçmeden de kendine güvenli, alımlı, güçlü bir kadın olarak başarıya doymayan ve her seferinde daha büyük zaferler için kuduran canavarla nasıl mücadele edileceğini öğrendi. Yaklaşık 10 yıldır bir emlak şirketinin müdiresi. Çoğunlukla kadınlara özgü o sebepsiz boşluk duygusunu hissedemeyecek kadar yoğun bir temposu var. Bir de sevgilisi. Uzun süredir vazgeçemediği ama bir şekilde de evlenmeyi öteleyip durduğu. Ve aslında hayatta her şeyin de bir sebebi var. Kendine karşı dürüst olduğu zamanlarda bu ritmin saçmalığı tüm insafsızlığıyla karşısına dikiliveriyor. Böyle anlarda kendini ve duygusal derinliklerini paramparça ederek kadınlığını da inkar etmek pahasına yönelecek maskülen bir şey bulmakta usta. Bu hoyrat çarkın içine düşen tüm çalışan kadınların ruhları bir parça erkekleşiyor. Belki de bu yüzdendir G-String'in keşfi, duygularını kaybeden kadının dişiliğini kurtarma operasyonu. O kadınca akşamlardan birinde tarifleyemediği bir yoğunluk ve hoşnutsuzlukla evine dönmüştü. Gününün ne kadar verimsiz geçtiğini düşündü kendi kendine. Görünüşte yaptıkları her zamankinden farksızdı. Hatta imzalattığı sözleşmelerle şirkete son birkaç ayın en karlı gününü yaşatmıştı. Her zaman huzur bulduğu sessizlik o akşam sinirlerini bozdu. Alışkanlıkla müzik setine yöneldi. Ne olduğunu bakmaksızın iğneyi bir önceki günden takılı kalmış olan plağın üzerine dikkatle yerleştirerek üzerindeki sıkıcı iş kıyafetleriyle kendini kanepenin üzerine bıraktı. Müzikle birlikte duymaktan çok hoşlandığı pikabın o kendine özgü çıtırtılarını gözleri kapalı bir süre dinledikten sonra ansızın aklına bir şey gelmişçesine yerinden fırladı, çevik hareketlerle üzerindekileri çıkararak elbise dolabının önüne geçti. Eli belinde bir süre düşündükten sonra düşünmeye değmeyecek kadar sıradan ve rahat bir şeyleri yine aynı çabuklukla üzerine geçirdi. Aynanın karşısında kısa bir süre kendini süzdü, gözlerini açtı, dudaklarını büktü, sağ elinin parmaklarını cildini yeni keşfediyormuşçasına yüzünde gezdirdi. Herhangi bir düzeltmeye gerek duymadı. Bu yalnızca kendine olan güveninden değil, yapmaya hazırlandığı şeydeki sıradanlıktandı. Bir an önce dışarı çıkmak istiyordu. Sadece dışarı çıkmak. Aslında nadiren bu kadar çabuk harekete geçerdi. Basit kararlar için bile mantığın o sıkıcı kıvrımlarında uzun süre dolaşıp durmak onun için olağandı. İstediği hava almak değil, İstanbul'un o havasız barlarından birinde içebildiği kadar şarapla kendini müziğe teslim etmekti. O akşam yanında hiç kimseyi istemiyordu. Ayakları onu o ana kadar hep dostlarıyla birlikte gittiği Beyoğlu'nun ara sokaklarından birindeki kulübe götürdü. Buraya tek başına gelmek önce tuhaf geldi ama kimseye herhangi bir şey açıklamak zorunda kalmadan hüznün kucağında kaybolma düşüncesi onu çok heyecanlandırmıştı. Açıklanacak da fazla bir şey yoktu ortada. Kapıdan girdikten sonra 10-15 basamaklı kıvrılarak aşağı doğru uzanan merdiveni indi. Salon her zamankinden daha loş görünmüştü. Aslında şimdiye kadar salona bu kadar alıcı gözle bakmamıştı. Bazen yalnızlık, iyi bildiğimizi sandığımız şeylerdeki gizlenmiş gerçekleri görmemizi sağlıyordu. Dar pistin üstündeki orkestra çoktan ısınma vuruşlarına başlamış ve her zamankinden daha dikkatli dinlemeye hazırlandığı siyahi kadın şarkıcı da yerini almıştı. Kadın tüm bedenini de ruhuna katarak şarkı söyleyen, o iri yarı bastığı yerden ses getiren şarkıcıların tersine zarif ince yapılıydı. Sakin ve naif duruşuyla bir caz yorumcusundan çok Kuğu Gölü'ne oynamaya hazırlanan bir balerine benziyordu. Uzun ayaklı bir taburenin üzerinde yarı oturur vaziyette şarkı söylerken, vişne çürüğü pullarla kaplı elbisesi olmasa yalnızca bir ses olarak loşluğun içinde kaybolabilirdi. Elbisesi gece mavisi olmalıydı diye kendi kendine mırıldandı. Şarkı söyleyen kadının mimiklerini, jestlerini tek tek inceledi. Nedeni yoktu. Sadece o güne kadar yürüyüp geçtiği, dikkate almadığı insan hallerini bu defa durup nefes alıp sakince dikkat etmek istedi. Belki de hiçbir şey göründüğü gibi değildi ve belki de huzursuzluğunun nedeni o güne kadar önemsemediği bu ayrıntılardaydı, kim bilir. Fırçanın zilin üzerindeki yumuşak darbeleriyle içine daldığı düş aleminden bir anda sıyrıldı. Şişedeki şarap şimdiden yarılanmıştı. Seher, merhaba. Duymazlıktan gelemeyeceği kadar yakından gelmişti ses. Derin bir hoşnutsuzluk ve hayal kırıklığıyla başını sesin geldiği yöne çevirdi. Merhaba Rana. Fazla tanıdık bir ortama gelmişti. Hiç kimseyle karşılaşmayacağı bir yere gitmiş olması gerektiğini anlasa da Rana çoktan masasındaydı. Söz konusu olan yaklaşık 10 yıllık bir dostluktu. Bir nevi kader arkadaşlığı da denebilirdi. Hemen hemen tüm ilişkilerde banka hesabı ve menfaatlerin belirleyici olduğu bir ortamda bu iki kadının dostluğu şüphe uyandıracak kadar doğal, sakınımsızdı. Birlikte büyümenin, büyürken de bir insanı her yönüyle kabullenebilmenin keyfini yaşamışlardı. Tabii bu arada beraber uzun zaman geçiren insanların başına gelen onların da başına gelmiş ve sonunda birbirlerine benzemişlerdi. Yine de her ikisi de dostluklarının o en derinde taşıdıkları ve birbirine zıt kutuplarla beslendiğini biliyordu. ''Seni burada bulacağımı biliyordum, tuhaf ama hissettim.'' dedi Rana. Çocuksu bir sevimlilikle gülümsüyordu. Seher, hislerin yalnız kalmak istediğimi söylemeyi unutmuş olmalı derken kanında dolaşan yarım şişe şarabı belli etmemeye çalıştı. Gitmemi ister misin? Seher'in hayır diyeceğinden emindi. Ayrıca hayır dese de gitmeyeceği için bu soruyu çok rahat sormuştu. Hayır, madem geldin kalabilirsin. Sesinin tonu limon tadındaydı. Uzunca bir süre konuşmadan sadece şaraplarını yudumladılar. Bluzun mavi dumanı sahnedeki kadının etrafını çoktan sarmıştı. Rana bu kadar iyi tanıdığı biriyle ne zaman konuşması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Konuşmak için uygun zamanı kollarken iki masa ötelerinde oturan bir adamla bir kadın dikkatini çekti. Adam orta yaşın üzerindeydi ve özenle giyinmişti. Zengin bir iş adamına benziyordu ama yine de kıyafetinde üstünü değiştirmeye vakit bulamadığını hissettiren bir eğretilik vardı. Kadın adamdan oldukça gençti. Dekolte elbisesi ve mağrur tavırlarıyla güzelden çok dişi olmayı beceren o kadınlardandı. Rana çok önemli bir şeyi düşünenlerin kısık gözleriyle ''Bence karısı var ama bu değil.'' dedi. Sanki ondan böyle bir yorum bekleniyormuşçasına sakindi sesi. Uzun süren sessizliği bozmak için yersiz bir cümle olduğunu düşünse de Seher de dönüp bakmaktan kendini alamadı. Rana haklıydı. Adam kadının gözlerinin içine bakarak hararetli bir şeyler anlatıyor, kadınsa istifini bozmaksızın kendinden emin adamı dinliyordu. Neden erkekler karılarına da sevgililerine davrandıkları gibi davranmaz? Karıları da artık onlara bir sevgilinin kaçak ve edalı tavrıyla davranmadıkları için olabilir mi? İki masa ötede yaşanmakta olan her neyse, uzun süre sessiz kalan bu kadınların hayal dünyasını harekete geçirmiş, her ikisi de yarattıkları senaryolarla hüzünden muzur gülümsemelere doğru hızlı bir geçiş yapmıştı. Enikonu eğleniyorlardı. Meğer bir erkekle bir kadın üzerine yaratılacak ne çok senaryo vardı. Sonları birbirine benzese de ayrıntılar daima ilişkiye özeldi ve bu da binlerce yıldır bir arada yaşamaya çalışan kadınla erkeğin birlikteliğini nasıl da reçeteden yoksun bırakıyordu. Adam avuçlarının içerisindeki bir çift eli öptükten sonra sanki kolayca incinebilir şeylermiş gibi dikkatle masanın üzerine bıraktı. doğruldu ve isteksizce masadan kalktı. Arkasını döndüğü an kadının kaçıp gitmesinden korkan bir hali vardı. Olasılıkla hemen döneceğini söylemek için kadının kulağına eğildi ve Seher'le Rana'nın bulunduğu tarafa yönelerek yürümeye başladı. İkisi de tedirgin olmuştu. Adam anlamış olmalıydı kendisi ve beraberindeki kadın hakkında konuştuklarını ve işte uyarmaya, belki de rezalet çıkarmaya geliyordu. Adam güvenli ve sağlam yürümeye çalışsa da içki şişeden çıkmıştı artık. Sallanarak ilerlerken her ikisi de nefesini tuttu. Adamın salınımları artmış ve ayakları iri cüssesine ihanet etmişti. Seher'le Rana'nın yanına geldiğinde dengesini kaybederek istemsiz ve sert bir hamleyle kadınların masasına tutunmak zorunda kaldı. Bir anda Seher'in korkudan açılmış gözleri kırmızı iki gözle burun buruna geldi. Adamın dili de kendisine ihanet etmişti. Peltek bir özür ve sarsak bir doğrulma ile yoluna devam etti. Seher de Rana da tuttukları nefesi bıraktı. Adam 3 saattir içiyordu ve ihtiyaç molası vermeliydi. İki kadın da bunu düşünememiş olduklarına ve tedirginliklerine hayıflandı. Ama Seher'in kafasını karıştıran başka bir şey olmuştu. Adam yaklaşık 10 dakika sonra rahatlamış bir yüz ifadesiyle aynı yolu izleyerek masasına dönmeye çalışırken Seher kafasını karıştıran şeyin ne olduğunu buldu. "Nasıl oldu da tanıyamadım?" dedi, sesini ve heyecanını kontrol etmeye çalışarak. Daha o gün elindeki en pahalı evi bu adama satmıştı. Karısı evi görür görmez beğenmiş ama çok da ısrarcı olmayan, uyumlu kadınların yaptığı gibi tepkisini ölçmek üzere kocasının gözlerine bakmıştı. Ev çok pahalıydı ama adam karısını seviyordu ve karısı her şeyin en iyisine layıktı. Satış sözleşmesini tereddütsüz imzalarken kadın başını hafifçe kocasının omzuna yaslamıştı. Seher sükunetine geri döndü. Gözleri ve aklı o mutlu kadının sakin gözlerine takılıydı şimdi. Öğle yemeği. Kurs apartmanın en üst katındaydı. Daire 4 kişilik bir aile için ideal, bir kurs içinse oldukça küçüktü. 3 dersliği, 1 mutfağı, bir de 4 küçük yuvarlak masanın sıkıştırıldığı çocuk odasından bozma kantini vardı. 2 farklı müfredatla devam ediyordu. Biri diksiyon ve doğru konuşma, diğeri spikerlik programı. Bir başka söyleyişle kendileri için farklı bir şeyler yapma arzusuyla gelen amatörlerle aslında içinde gizliden gizliye artist olma dürtüsünü taşıyan geleceğin profesyonel televizyoncularından oluşuyordu profil. Merhaba derken hızlı kesik kesik soluk alıyordu genç kadın. Yanakları kıpkırmızıydı. Biraz merdiven çıkmaktan, biraz yaratılıştan. Kızımı anneme bırakıp ancak yetişebiliyorum. Yeni düzene alışmam çok kolay olmuyor. Yokuş da o kadar dik ki gelene kadar nefes nefese kalıyorum. Kendini kantinin sıkışık masaları arasındaki sandalyelerden birine zor atmış, atar atmaz da konuşmaya başlamıştı. Çiğdem hemen yanına oturmuş, bu kanlı canlı, harareti konuşmasına da yansımış genç kadını yüzünde şaşkın bir tebessümle dinliyordu. Kadının sevimli olduğunu düşündü ama keşke biraz soluklansaydı da sonra konuşmaya başlasaydı diye geçirdi aklından. Zira kadıncağız henüz sakinleşmemiş kan dolaşımıyla kıt kanaat aldığı nefesini aynı anda hem yaşamak hem konuşmak için tüketiyordu. Fakat o kadar içtenlikle anlatıyordu ki Çiğdem hiç tanışmadıklarını çoktan bir kenara bırakmış, kendine anlatılanları başıyla onaylar bulmuştu. "Ben Gürsel," dedi genç kadın elini uzatarak. Çiğdem toparlanamadı. Öylesine doğal bir sohbet devam ediyordu ki bu faslı geçmiş olduklarını düşünmüştü bir an. Neden sonra o da elini uzattı. "Ben de Çiğdem. Tanıştığımıza sevindim." "Ben de," diye karşıladı Gürsel bu sevinci. "Seni görüyorum ders aralarında. Yeni başladın galiba." "Evet, daha ilk kurdayım." "Ben son kurdayım maalesef. Bu kurstan sonra ne yapacağımı düşünüyorum. Beni o kadar oyalıyor ve keyiflendiriyordu ki bu bitince kendime yeni bir şeyler bulmalıyım. Belki Türk sanat müziği derslerine başlarım diye düşünüyorum. Gerçi yeterli sayıda talep olursa kursu bir dönemde drama sınıfı olarak devam ettirebileceklerini söylediler. Rahat giyimi ve edasız konuşmasından artist olmak üzere gelenlerden biri olmadığı anlaşılıyordu Gürsel'in. Çiğdem bulduğu küçük boşluklarda birkaç kelimeyle sohbete katılıyordu ama yine de Gürsel'in karşısındakine pek de fırsat vermeyen o tempolu konuşmasından rahatsızlık duymamıştı. Sıkıntı veren biri olmadıkça çoğunlukla dinlemeyi tercih ederdi. Sevmişti onun tarzını da, insana canlılık bulaştıran, yaşamın enerjisini hissettiren biriydi. Aslında kızım onu anneme bırakıp bir yerlere gitmemden çok hoşlanmıyor. Onun için de kolay değil yeni duruma alışmak. Yaklaşık 8 aydır babasıyla ayrı yaşıyoruz da. Son zamanlarda biraz onun hırçınlığı var üzerinde. Yavrum aslında yaşına rağmen olgun karşıladı durumu. Tabii bunda babasının da benim de onun eski düzenini sürdürmesi için gösterdiğimiz çabayı göz ardı etmemek gerek. Sırf bu yüzden ben çıktım evden. Selda yaşamının mümkün olduğu kadar aynı kaldığını düşünsün istedik. Babasıyla kalıyor. Hafta sonları ben alıyorum. Kaç yaşında kızın? 9. Yanımda bir resmi olacaktı. Yerini çok iyi bildiği resmi çantasından çıkarıp tereddütsüz uzattı. Çiğdem sanki 10 yıldır görmediği arkadaşının özlem ve sevgiyle paylaşmak istediklerini dinliyordu. Uzatılan resmi alırken ilgisi meraklı bakışlarına yansımıştı. Küçük kıza içi biraz burkularak baktı. Bu kopuşlarda en çok çocukların boşlukta asılı bırakılmasına üzülürdü. Başka zaman olsa bunu bir annenin kızını terk etmesi olarak yorumlayabilirdi. Çoğunluğun yapacağı gibi kolayca, kafa yormadan, haddi olmadan. Yapamadı. Gürsel'in sözlerinde saklamaya çalıştığını gözlerinde gördü. Ayrılıklar çocukların gerçeklerle hak etmedikleri kadar erken tanışması aslında ama siz olabilecek en iyi şekilde halledebilmiş gibisiniz. Gürsel nadiren de olsa anlaşılmış olmanın sevinciyle gülümsedi. Gözlerinde bu defa teşekkür vardı. Nerede çalışıyorsun Çiğdem? Esin Özel Koleji'nde rehber öğretmenim sen. Ciddi misin? Orası benim çalıştığım şubeye çok yakın. Ben de Ziraat Bankası'nda çalışıyorum. Kambiyodayım. Tam bu sırada çağrı zili çalmıştı. Ders başlamak üzereydi. Birlikte dersliklere doğru yönelirken, ''Bir öğlen şubeye gelsene, çok sevinirim, beraber yemek yerdik.'' dedi Gürsel. Çiğdem gülümsedi, hiç tuhaf bulmamıştı bu acele daveti. Sevecenlikle başını salladı. ''Elbette, çok isterim, hem daha uzun sohbet ederiz.'' Cemal Bey, bir saat izin isteyecektim. Biliyorsunuz hala maaşımı bankomattan çekemiyorum. Henüz banka kartım çıkarılmadı. İzin verirseniz hem o işi halledeceğim hem maaşımı çekeceğim. Tabii Çiğdem Hanım, ders programınız uygunsa sorun yok. Çiğdem aceleyle mantosunu giydi, atkısını doladı. Bir saat içinde işlerini halledip dönme telaşıyla okuldan çıktı. Üniversiteden sonra iş hayatının neredeyse dakikalara bağlı bu katı akışına alışamamıştı. Ona göre miydi bu yaşam tarzı emin değildi. Çoğu zaman bu koşturmayı anlamsız buluyor, işe başladı başlayalı, hayatı onun kontrolü dışında dik bir yokuştan son sürat yuvarlanıyordu. Sürekli bir erteleme ve yarım kalmışlık hissi yakasına yapışmış, tek düzeliği kırmak için kendine ev dışında birbirinden ilgisiz işler, uğraşlar yaratır olmuştu. Bankanın kapısından girerken saatine baktı. Telaşı yatıştı biraz. Daha 45 dakikası vardı. Zaten öğlen de olmuştu. Bankadaki işimi bitirdikten sonra bir yerlerde bir şeyler atıştırır, öyle dönerim okula diye geçirirken içinden, ışık hızıyla hafızası tazelendi, üstelik tam da olması gereken yerdi. Öğle yemeği düşüncesi yaklaşık 6 ay önce kısacık, sıcacık sohbetin ardından gelen sözleşmeyi anımsatmıştı. Üzerinden geçip giden zaman hayrete düşürdü Çiğdem'i. İşte Gürsel'in şubesindeydi ve bir yarım kalmışlığı telafi etmek için bundan daha iyi bir fırsat olamazdı. Tekrar hızlandı, mevduat işlemlerinin önündeki sıraya girdi. Sırasını beklerken küçük sayılabilecek şubenin içinde Gürsel'i aradı gözleri, göremedi. Sıra ona geldiğinde gişedeki genç kıza sordu. ''Kambiyo servisi nerede acaba?'' ''Üst katta'' diye cevapladı genç kız. Bir yandan da Çiğdem'in banka defterini karıştırıyordu. ''Teşekkür ederim.'' Çiğdem parasını ve defterini çantasına yerleştirirken üst katın merdivenlerine yönelmişti bile. Gürsel'e hoş bir sürpriz yapacak olmanın heyecanını duyuyordu basamakları çıkarken. Türk Sanat Müziği kursuna başlamış mıydı acaba? Oldukça küçük bir asma kattı. Merdivenin başından neredeyse tamamını görebiliyordu. Sağına dönerek masalardan birine yöneldi. Adamcağız masasının başındaki işe o kadar yoğunlaşmıştı ki Çiğdem rahatsız etmekten çekinerek sessizce yaklaştı. Gürsel'i sorması için adamın bir nefeslik bir ara vermesi yeterli olacaktı. "Affedersiniz ben..." Sorusunu sormasına fırsat bırakmadan adam arka taraftan gelen bir seslenişe cevap vermek üzere yerinden fırlamış, bu arada da parmağıyla işaret ederek sessizce zaman istemişti Çiğdem'den. Yarım kalan sözünü tamamlamak üzere saygılı bir kabullenişle beklemeye hazırlanıyordu ki Çiğdem, adamın yerinden kalkmasıyla duvardaki panodan fırlamış başka bir çift gözle burun buruna geldi. Hüzünlü ve tanıdık gözlerdi bunlar. Küçük parlak kağıda basılmış siyah beyaz bir fotoğraftan bakıyorlardı. Kağıdın üst kısmında panodan önce yakaya takıldığını anlatan iki minik iğne deliği vardı. Altında da iki tarih, başlangıç ve bitiş. Aradan yaklaşık 5 dakika geçmişti. Adam masasına döndüğünde Çiğdem'in donuk ve sabit gözlerle resmin karşısında putlaştığını görünce telaşlandı. "Hanımefendi, iyi misiniz?" Çiğdem kısık bir sesle nasıl diyebildi ancak. Gözleri hala panodaydı. "Pardon, anlayamadım." Adam giderek daha çok endişeleniyordu. "Nasıl öldü?" Adam Çiğdem'in sabit bakışlarını takip ederek önce panodaki resme, oradan da Çiğdem'in sorusuna ulaşmıştı. "Tanıyor muydunuz?" Soruya soruyla karşılık verirken adamcağızın ses tonu bu sefer Çiğdem'inkine yakınlaşmıştı. Çiğdem nasıl cevap vereceğini bilemedi. Belki sadece tanışıyoruz demeliydi. Yoksa daha iyi tanıyabilirdim eğer hayatımı ve hayatımdaki her şeyi ertelememiş olsaydım mı demeliydi. Yaz tatili için yola çıktıklarında Afyon yakınlarında kamyonun altına girmişler. "Kimler?" dedi Çiğdem. "Eşi ve kızıyla," diye cevap verdi adam. Ama Çiğdem cümlesini bitirmekten vazgeçti. İkinci ayrımın sonu, sayfa 25.